Ayrım 29. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1228. Varşova gettosu artık yoktur. Görgü tanıklarının birçoğunun anlattığına bakılacak olursa, Yahudiler Nazi gaz odalarında ya da Einsatz'ın büyük idam hendeklerinde ölüme büyük bir tevekkülle gitmişlerdi. Ama Yahudilerin hepsi de imha kamplarına bu kadar kolaylıkla teslim olmadılar. Varşova gettosunun duvarları içinde çevrilmiş olan 60 bin kadar Yahudi, 1940'ta sürüler halinde getirilip buraya tıkılan 400 bin kişiden o sırada bu kadar kalmıştı, Nazilere karşı ayaklandı ve dövüştü. Varşova getto ayaklanmasının en iyi hikayesini, bu ayaklanmayı bastıran kendini beğenmiş SS subayından daha korkunç ve daha yetkili olarak hiç kimse anlatmamıştı. John Hersey'in The Wall, Duvar adlı eseri, bu ayaklanmanın Yahudilerden kalan belgelere dayanılarak yazılmış epik bir hikayesidir. Bu subay, SS Brigadeführer ve polis Tuğgenerali Jürgen Strupp adında bir Almandır. Olaydan sonra özenerek hazırladığı en iyi cins kağıt üzerine daktilo ile yazılmış bol resimli 75 sayfalık deri kaplı resmi raporu ele geçen Nazi belgeleri arasında bulunmaktadır. Ama Strupp kaçmıştı. Savaştan sonra yakalandı. Dachau'da kurulan bir Amerikan mahkemesi tarafından Yunanistan'daki rehineleri kurşuna dizdiği için 22 Mart 1947'de ölüme mahkum edildi. Sonra Polonya'ya gönderildi. Orada da Varşova gettosunda Yahudileri öldürmekten yargılandı. Yeniden ölüme mahkum edildi ve 8 Eylül 1951'de cinayetlerini işlediği yerde asıldı. Raporun başlığı şudur: Varşova gettosu artık yoktur. 1940 yazının sonuna doğru, Nazilerin Polonya'yı işgalinden bir yıl geçtikten sonra SS'ler 400 bin kadar Yahudi'yi toplayıp Orta Çağ'dan kalma eski gettonun çevresinde Varşova şehrinden yüksek bir duvarla ayrılmış ve yaklaşık olarak 4,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğinde bir bölgeye tıktılar. Normal zamanlarda 160 bin kişinin oturduğu bölge birdenbire kalabalıklaştı. Ama zorlukların en hafifiydi bu. Vali Frank, 400 bin kişiden yarısının bile yaşamasına güçlükle yetecek kadar yiyecek veriyordu. Buradan çıkmak yasaktı. Çıkanlar hemen vurulup öldürülüyorlardı. Buradaki Yahudiler, Wehrmacht ile köle işçiliğinin büyük bir kazanç kaynağı olduğunu anlayan açık göz Almanların işlettikleri birkaç silah fabrikasında çalışmak zorundaydılar. En az 100 bin Yahudi bütün gün başkalarının yardım olarak sağladıkları çoklukla samanla kaynatılmış bir tabak çorba içerek yaşıyordu. Umutsuz bir yaşama savaşıydı bu. Ama ne yazık ki geto halkı açlıktan ve hastalıktan çarçabuk ölüp Himmler'i memnun edemedi. Himmler de Varşova gettosunda bulunan tüm Yahudilerin güvenlik sakıncalarından dolayı ortadan kaldırılmalarını emretmek zorunda kaldı. 22 Temmuz'da büyük bir yeniden yerleştirme hareketine girişildi. Strupp'un yazdığına göre o tarihten 3 Ekim'e kadar 310.322 Yahudi yeniden yerleştirildi, yani imha kamplarına gönderildi. Çoğu Treblinka'ya gitti ve orada gaz odalarına sokuldu. Himmler yine de memnun olmadı. 1941 Ocak ayında Varşova'ya birdenbire yaptığı bir ziyaret sırasında 60 bin Yahudinin gettoda hala yaşadığını görünce yeniden yerleştirme hareketinin 15 Şubat'a kadar bitirilmesini emretti. Ama bunu yapmak kolay değildi. Kışın sert olması, ordunun Stalingrad'da yenilmesi ve Rusya'nın güneyinden çekilmesi, ulaştırma araçlarına olan ihtiyacı arttırdığı için SS'ler son yerleştirmeyi yürütecek trenleri sağlamakta güçlük çekiyorlardı. Ayrıca yine Strupp'un raporunda belirttiği gibi Yahudiler son tasfiyeye ellerinden geldiğince karşı koyuyorlardı. Himmler'in emri bu yüzden ilkbahara kadar yerine getirilemedi. O baharda gettonun 3 gün sürecek özel bir harekat ile temizlenmesi kararlaştırıldı. Ama harekat 4 hafta sürdü. Almanlar 300 binden çok Yahudi'yi sürdükten sonra yalnızca duvarın içinde sıkışıp kalan gettoyu daha da küçültmüştüler. SS generali Strupp 19 Nisan günü sabahı tankları, topları, alev püskürtme makineleri ve dinamit müfrezeleriyle saldırdığı zaman getto 900 çarpı 300 metrelik bir bölgeye sıkışmış bulunuyordu. Ama su yolları, lağımlar, mahzenler ve bodrumlarla delik deşik edilmiş olan bu bölgenin altını Yahudiler bir müstahkem mevki haline getirmişlerdi. Ellerinde pek fazla silah yoktu. Birkaç tabanca ile tüfek, güçlükle kaçırılmış 10-15 makinalı tüfek ve elde yapılmış el bombaları. Ama o Nisan günü sabahı bütün bunları sonuna kadar kullanmaya karar vermişlerdi. Nazi Almanyası tarihinde Yahudiler ilk ve son defa Nazilere karşı silahlı bir direnme göstereceklerdi. Strupp'un elinde 2090 asker vardı. Bunun aşağı yukarı yarısı muazzaf ordu ya da SS Waffen askeriydi. Gerisi Litvanya milisinden ve biraz da Polonya polis ve itfaiye kuvvetlerinden 335 kişi ile takviye edilmiş SS polisiydi. İlk hücumda hiç ummadıkları bir direnme ile karşılaştılar. Strupp, Telex'le gönderdiği bir sürü günlük raporların ilkinde şöyle diyor: "Harekata başlar başlamaz Yahudilerin ve haydutların kuvvetli yaylım ateşiyle karşılaştık. Bir tank ve iki zırhlı otomobil Molotov kokteyli yedi. Düşman karşı taarruzu karşısında çekilmek zorunda kaldık." Alman hücumu tekrarlandı ama işler bu kez de kolay yürümedi. Bir bina blokunda makinalı tüfek ateşi de dahil olmak üzere aşağı yukarı 1730 saat süren bir direnme ile karşılaştık. Özel bir akıncı grubu düşmanı yendi ama direnenleri yakalayamadı. Yahudiler ve katiller adım adım direndiler ve son dakikada kaçtılar. İlk hücumda kaybımız 12 kişi. İlk birkaç gün böyle sürüp gitti. Silahları az olan savunucular tankların, alev püskürtme makinelerinin ve topların hücumu karşısında gerilediler ama direnmekten vazgeçmediler. General Strupp raporlarında süprüntü ve aşağılık insanlar dediği bu kuşatılmış Yahudilerin neden direnmekten vazgeçmediklerini ve tasfiye edilmeye razı olmadıklarını bir türlü anlayamıyordu. Raporunda şöyle diyor: "Yahudilerin artık kendi istekleriyle yeniden yerleştirilmeye razı olmayacakları, direnmeye karar verdikleri birkaç gün içinde belli oldu. İlk günlerde doğuştan korkak olan bir hayli Yahudi'yi yakalayabildikse de harekatın ikinci yarısında haydutların ve Yahudilerin yakalanmaları gittikçe güçleşti. 20 ile 30 kişilik Yahudi erkeklerinden oluşan yeni yeni savaş gruplarıyla birlikte aynı sayıda kadınlar yeni direnmeler gösteriyordu. Strupp'un yazdığına göre kadınlar Çalutsim grubuna bağlıydılar. İki elleriyle de ateş edebiliyorlar ve pantolonlarında sakladıkları el bombalarını çıkarıp atabiliyorlardı. Savaşın 5. günü duruma içerleyen ve gittikçe sabırsızlanan Himmler, gettoyu azami sertlikle ve acımadan taramasını Strupp'a emretti. Strupp son raporunda şöyle yazıyor: "Bunun üstüne bütün bina bloklarını ateşe vererek Yahudi bölgesinin tümünü ortadan kaldırmaya karar verdim." Bundan sonra olanları yine kendisi şöyle anlatıyor: "Yahudiler yanan binaların içinde sonuna kadar kalıyorlar. Sonra canlı canlı yanmamak için kendilerini üst katlardan atıyorlardı. Kemikleri kırıldığı halde yine de caddeyi geçip daha ateşe verilmemiş binaların içine kaçmaya çalışıyorlardı. Canlı canlı yanmak tehlikesi olduğu halde Yahudiler ve haydutlar bizim elimize düşmektense kendilerini yeniden alevlerin içine atmayı tercih ediyorlardı. Gaz odalarında rahat rahat ölmek dururken erkeklerin ve kadınların neden alevlerin içinde ölmeyi tercih ettikleri Strupp gibi bir adam için hiç anlaşılacak şey değildi. Ne yapıyordu yani? Öldürmeden yakaladıklarını toplayıp Treblinka'ya gönderiyordu. 25 Nisan'da SS karargahına bir telex çekerek 27.464 Yahudinin yakalandığını bildirdi. Yarın için T2'ye, Treblinka'ya bir tren bulmaya çalışacağım. Yoksa tasfiye ister istemez yarın burada yapılacak." Aslında çoğunlukla tasfiye hemen olduğu yerde yapılıyordu. Strupp ertesi gün üstlerine şu haberi gönderdi: "1330 Yahudi yeraltı sığınağından çıkarılmış ve hemen imha edilmiştir. 362 Yahudi savaş sırasında öldürülmüştür." Ayaklanmanın sonuna doğru savunucular kanalizasyona girdiler. Strupp buraya kaçanları ana boruları açarak dışarı çıkartmaya çalıştı. Ama Yahudiler ana borudan gelen suyu kestiler. Almanlar bir gün 183 kanalizasyon kapağından gaz bombaları attılar. Ama Strupp bunun istenilen sonucu vermediğini üzülerek bildirdi. Bütün gün birkaç yeni bina bloku daha ateşe verildi. Bu süprüntüler ve aşağılık insanlar ancak böyle meydana çıkarılabiliyor. Son gün 16 Mayıs'tı. Strupp son raporunu o gün gönderdi. 180 Yahudi, haydut ve aşağılık insan imha edildi. Varşova'nın eski Yahudi mahallesi artık yoktur. Geniş çapta girişilen harekat saat 20.15'te Varşova sinagogunun uçurulmasıyla sona ermiştir. İşlem gören Yahudilerin toplam sayısı 56.065'tir. Bu sayıya yakalanan ve imha edildikleri ispat edilebilecek olan Yahudiler dahildir. Bir hafta sonra bu sayının açıklanması kendisinden istendiğinde şu cevabı veriyor. Yakalanan 56.065 kişiden 7.000'i geniş çaptaki harekat sırasında eski getonun bulunduğu yerde, 6.929'u Treblinka'ya gönderilmek suretiyle imha olunmuştur. Bu bakımdan imha edilen Yahudilerin toplam sayısı 13.929'dur. Bunun dışında kalan Yahudilerden 5 ila 6 bini bombalar altında ya da alevler içinde can vermişlerdir. General Strupp'un aritmetiği pek iyi olmasa gerekti. Çünkü cevapta 36 bin Yahudinin hesabı yoktu. Ama güzel ciltlenmiş raporunda toplam olarak imha edildiği ispat edilebilecek 56.065 Yahudi bulunduğunu söylerken yalan söylemiş değildi. 36 bin Yahudinin gaz odalarına gönderildiği kesindi. Strupp'a göre Almanlar 16 ölü, 90 yaralı vermişlerdi. Generalin en korkunç ayrıntılarına kadar anlattığı şekilde evden eve yabancı savaşmalar yapıldığına bakılacak olursa gerçek sayının bunun çok üstünde olması gerekir. Ama herhalde Himmler'in ince duygularını incitmemek için harekat sırasında verilen zayiat sayısını bile bile düşük göstermişti. Strupp raporuna şöyle son veriyor. Alman askerleri ve polisleri görevlerini tam bir arkadaşlık havası içinde yorulmadan yapmışlar ve örnek birer asker olduklarını göstermişlerdir. Son çözüm savaşın son gününe kadar devam etti. Bütün savaş süresince öldürülen Yahudinin sayısı kaçtı? Bu konu tartışmalı. Nürnberg'de iki SS tanığının verdiği ifadeye göre öldürülen Yahudilerin sayısı 5 ile 6 milyon arasındadır. Bu sayıyı son çözümün yaratıcısı Heydrich'in emrinde yürütmüş olan Gestapo Yahudi Bürosu şefi ve bu konunun uzmanı Karl Eichmann vermiştir. Eichmann, adamlarından birinin anlattığına göre Almanya düşmeden önce 5 milyon insanın vicdanında yarattığı duygunun kendisi için olağanüstü bir huzur kaynağı olduğu için mezarına gülerek gireceğini söylemiştir. Eichmann, 1945'te Amerikan kampından kaçtı. Ancak bu kitabın birinci baskısından sonra Güney Amerika'da yakalanabildi. Savaş suçlarından ötürü İsrail'de yargılandı ve 1963'te idam edildi. Nürnberg'deki iddianamede ise 5 milyon 700 bin sayısı verilmiştir. Bu sayı Dünya Yahudi Kongresi'nin bulduğu sayıya uymaktadır. Reitlinger son çözüm üstündeki uzun incelemesinin sonunda bu sayının 4 milyon 194.200 ile 4 milyon 581.200 arasında olduğunu söyler. 1939 yılında Hitler'in aldığı yerlerde 10 milyon kadar Yahudi yaşıyordu. Almanlar yapılan tahminlere göre bunların hemen hemen yarısını imha etmişlerdir. İşte Nazi diktatörünün Viyana'da geçirdiği serserilik günlerinde yakalandığı ve sonradan Almanya'daki uşaklarına aşıladığı ya da onlarla paylaştığı sapıklığın dehşetli ve korkunç sonucu ve tüyler ürpertici bilançosu. Tıp deneyleri. Yeni düzenin kısa süren hayatında halkın kitle halinde öldürülmesi isterisinden çok düpedüz sadizmden doğan bir takım işler de vardı. Bir ruh doktoru için iki delilik de ayrı ayrıdır. Ama bizce iki delilik arasındaki asıl büyük ayrım öldürülen insan sayısındadır. Nazilerin tıp alanında yaptıkları deneyler birer sadizm örneğidir. Çünkü toplama kamplarında bulunanlarla savaş esirlerinin kobaylar gibi kullanılmaları bilime çok bir şey kazandırmış değildir. Bu deneyler birer dehşet ve korku hikayesidir. Alman tıp bilimi bunlarla hiçbir zaman övünemez. Gerçi bu deneyler 200 kadar şarlatan katil doktorun eseriydi ve bunların arasında tıp dünyasının ünlü kişileri de vardı. Ama bunların yaptığı canice işleri Almanya'daki binlerce doktorun hepsi biliyordu. Elimizdeki kayıtlara göre içlerinden biri çıkıp da bu ne rezalet dememiştir. Ünlü operatör Dr. Ferdinand Sauerbruch bile sonradan Nazilere düşman olduğu ve direnme komplosuna katıldığı halde bu cinayetler karşısında herhangi bir protestoda bulunmamıştır. Sauerbruch, katil doktorların ileri gelenlerinden Karl Gebhardt ve Fritz Fischer'in 1943 Mayıs'ında Berlin Askeri Tıp Akademisi'nde mahpuslar üstünde yapılan gaz kangrenleri deneyleri konusunda verdikleri konferansı hiç ses çıkartmadan dinlemiştir. Sauerbruch'un bütün yaptığı şey ameliyatın sülfanilamitten daha iyi olduğunu söylemek olmuştur. Profesör Gebhardt, doktorlar davasında yapılan yargılama sonunda ölüme mahkum edildi ve 2 Haziran 1948'de asıldı. Doktor Fischer'e ömür boyu hapis cezası verildi. Bu alandaki cinayetlerin kurbanları yalnızca Yahudiler değillerdi. Nazi doktorları, Rus savaş esirlerini de, Polonya'daki toplama kamplarında bulunan erkekleri ve kadınları da, dahası Almanları bile kullanıyorlardı. Deneyler oldukça çeşitliydi. Mahpuslar yüksek basınçlı odalara konuluyor, solukları kesilinceye kadar yüksek irtifa testlerine tabi tutuluyorlardı. Teste tabi tutulanlara öldürücü dozlarda tifüs ve sarılık mikrobu da şırınga ediliyordu. Soğuk, buzlu sulara daldırılarak donma deneyleri yapılıyor ya da açık havada kar altında çıplak olarak soğuktan nasıl öldüklerine bakılıyordu. Zehirli mermiler ve zehirli gazlar deneniyordu. Ravensbrück'taki toplama kampında bulunan yüzlerce Polonyalı kadın mahpusun vücudunda bunlara kız tavşanlar deniyordu, gaz kangrenleri açılmış, birçokları üzerinde de kemik yapıştırmak deneyleri yapılmıştı. Dachau ve Buchenwald kamplarında insanların tuzlu suda ne kadar ve nasıl yaşayabileceklerini anlamak için yapılan deneylerde çingeneler kullanılmışlardı. Birçok kamplarda çeşitli araçlarla hem kadın hem de erkekler üzerinde kısırlaştırma deneyleri de yapıldı. Bir ara Doktor Adolf Pokorny, bir SS doktoru olarak düşmanın yalnız ele geçirilmesiyle yetinilmemesi, imha edilmesi gerektiğini de Himmler'e yazmıştı. Eğer düşman öldürülemiyorsa, savaşın sonuna doğru yukarıda gördüğümüz gibi köle işçiliğine ihtiyaç arttıkça düşmanın öldürülemeyeceği daha da iyi anlaşılmıştı. Hiç olmazsa düşmanın çoğalması önlenmeliydi. Doktor Pokorny'nin Himmler'e yazdığına göre Caladium sequinum adındaki bir bitki insanda döl yetiştirme yeteneğini ölünceye kadar kesiyordu. İyi kalpli doktor SS Führer'ine şunu da yazmıştı. Almanlara esir düşmüş 3 milyon Bolşevik'in çalıştırılması, öte yandan çoğalmalarının önlenmesi fikri bile muazzam ufuklar açmaktadır. Geniş ufuklara sahip olan başka bir Alman doktoru da Strasbourg Üniversitesi Anatomi Enstitüsü Müdürü Profesör August Hirt'ti. Bu profesörün ihtisası ötekilerinkine pek benzemiyordu. Himmler'in yaveri SS Generali Rudolf Brandt'a 1941 Noel'inde yazdığı mektupta şöyle anlatıyordu. Elimizde hemen hemen her ırktan, her ulustan yüzlerce kafatası var. Yahudi ırkına ait kafatası örnekleri ise çok az. Doğudaki savaş şimdi bize bu eksiğimizi gidermek olanağı veriyor. İğrenç ama karakteristik aşağılık insan örneğini temsil eden Yahudi Bolşevik komiserlerinin kafatasları sağlanacak olursa, gerekli bilimsel malzemeyi toplamak fırsatı elimize geçmiş olacaktır. Profesör Hirt, ölmüş Yahudi Bolşevik komiserlerin kafataslarını istemiyordu. Bunların kafatasları öldürülmeden önce ölçülecekti. Sonra Yahudi başı zedelenmeyecek şekilde öldürüldükten sonra doktor başı vücuttan ayıracak ve teneke bir kutunun içine hava almayacak şekilde kapatıp gönderecektir. Doktor Hirt bundan sonra yeni bilimsel ihtiyaçlar üzerinde de çalışacağını vaat ediyordu. Himmler bu projeden çok memnun kaldı. Profesör Hirt'e araştırmaları için gereken bütün kolaylıkların gösterilmesini emretti. Kendisine gereken kolaylıklar bol bol gösterildi. Bu kolaylıklardan birini sağlayan da Nürnberg mahkemesinde önce tanık, sonra da doktorlar davasında sanık olan Wolfram Sievers adında ilginç bir Nazi'ydi. İkinci mahkeme kendisini ölüme mahkum etti ve astı. Eskiden kitapçılık yapmış olan Sievers, SS albaylığına kadar yükselmiş ve Ahnenerbe'nin yürütme sekreteri olmuştu. Ahnenerbe, yani Soya Çekim Araştırma Enstitüsü, Himmler'in birçok zirzopluklarını gerçekleştirmek için kendisi tarafından kurulmuş gülünç kültür örgütlerinden biriydi. Sievers'e göre bu örgütün 50 araştırma kolu vardı. Sievers bu kollardan Askeri Bilimsel Araştırma Enstitüsü adındaki kolun başında bulunuyordu. Tilki kadar kurnaz, koyu siyah sakallı bir adamdı. Nürnberg'de kendisini ünlü Fransız katiline benzettiler ve ona Nazi Mavi Sakalı adını verdiler. Bu tarih kitabında adı geçen birçok tipler gibi bu adam da bir günce tutmuş, işlerini en ince ayrıntılarına kadar defterine not etmişti. Kendisi hem bu defterin hem de yazdığı mektupların ortaya çıkması üzerine hapishaneyi boyladı. Sievers, Strasbourg Üniversitesi'ndeki Profesör Doktor Hirt'in verdiği bilimsel ölçülere uyan iskeletlere yarayacak kadın ve erkekleri 1943 Haziran'ında Auschwitz'ten topladı. Sievers gönderdiği raporda 79 erkek Yahudi, 30 kadın Yahudi, 4 Asyalı ve 2 Polonyalı toplam olarak 115 kişiye işlem yapıldığını bildiriyor ve bunların Auschwitz'ten Strasbourg yakınlarındaki Natzweiler toplama kampına nakledilmesi için gereken aracın sağlanmasını Berlin'deki SS merkezinden istiyordu. İngiliz sorgu yargıcı Nürnberg'de işlem kelimesiyle ne demek istediğini sorduğu zaman Sievers, "Antropolojik ölçüler demek istedim" cevabını verdi. Yani öldürülmeden önce antropolojik bakımdan ölçülerim alınıyordu. Bütün işlem bundan mı ibaretti? Sievers ifadesini tamamladı. Kalıpları da alınıyordu. Luemburg'daki bir İngiliz mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Auschwitz, Mauthausen, Dachau ve öteki kampların imhacı başısı ve bütün dünyada Belsen canavarı diye nam salan SS yüzbaşı Josef Kramer bundan sonra yapılan işlemi şöyle anlatıyor. Strasbourg Anatomi Enstitüsü'nden Profesör Hirt, Auschwitz'ten bir mahpus kafilesi geleceğini söyledi. Bunların Natzweiler kampındaki gaz odasında zehirli gazla öldürülmelerini, sonra cesetlerinin Anatomi Enstitüsü'nde kendisine getirilmesini istedi. Elime bir şişe verdi. İçinde yarım litre kadar tuz vardı. Herhalde siyanür tuzuydu. Auschwitz'ten gelenleri zehirlemek için aşağı yukarı ne kadar kullanacağımı anlattı. 1943 Ağustos'u başlarında Hirt'in bana verdiği gazla öldürülecek 80 kişi geldi. Bir gece ilk defasında küçük bir arabaya binerek 10 kadınla birlikte gaz odasına gittim. Kadınlara dezenfekte edilmek üzere odaya girmelerini söyledim. Ama gazla öldürüleceklerini söylemedim. Nazi kasabı o sırada tekniğini ilerletmiş bulunuyordu. Kramer devam etti. Birkaç SS'in yardımıyla kadınları tamamıyla soydum ve büsbütün çıplak olunca gaz odasına soktum. Kapı kapanınca bağırmaya başladılar. Boruya az miktarda siyanür tuzu döktüm ve bir delikten odanın içinde olup bitenleri seyrettim. Kadınlar yarım dakika kadar soluk aldıktan sonra yere düştüler. Vantilatörleri işlettikten sonra kapıyı açtım. Kadınlar yerde cansız yatıyorlardı. Pislik kaplamıştı her yanlarını. Yüzbaşı Kramer bu işi 80 kişi üzerinde tekrarladığını ve cesetleri Profesör Hirt'in isteğine uyarak kendisine verdiğini söyledi. Sorgu yargıcı bu sırada neler duyduğunu sordu. Kramer bu soruya Nazi Almanya'sındaki olayların kaynağını çok iyi gösteren, insan kafasının almayacağı unutulmaz bir cevap verdi. Bunları yaparken bir şey duymazdım. Çünkü 80 kişinin size anlattığım şekilde öldürülmesi için emir almıştım. Ne yapayım? Ben böyle yetişmişim. Bundan sonra olanları da başka bir tanık anlattı. Bu tanık, müttefikler gelinceye kadar Strasbourg Anatomi Enstitüsü'nde Profesör Hirt'in laboratuvar asistanlığını yapmış olan Henri Harry Pierre adında bir Fransızdı. Aldığımız ilk sevkiyat 30 kadın cesediydi. Bu 30 kadın bize geldikleri zaman daha soğumamışlardı. Gözleri tamamıyla açık ve parlaktı. Kırmızı, kanlı ve oyluklarından fırlamışlardı. Burun ve ağız çevresinde kan izleri vardı. Hiçbir rigor mortis izi yoktu. Harry Pierre bunların öldürülmüş olmasından kuşkulanmıştı. Sol kollarında dövme ile vurulmuş hapishane numaralarını bir yanına yazdı. Asistan doktorun söylediğine göre 56 erkekten oluşan ikinci partide aynı durumda geldi. Cesetler Doktor Hirt'in uzmanca yönetimi altında alkole kondu. Ama profesör de bütün bu işlerden biraz sinirlenmişti. Harry Pierre'e, "Peter," dedi, "eğer dilini tutmazsan sen de bunlara dönersin." Buna rağmen Doktor Hirt işine devam etti. Sivers'in mektuplarına bakılacak olursa profesör başları vücutlarından ayırıyor, vücutları olmayan iskelet koleksiyonunu tamamlıyordu. Ama bu işin birçok zorlukları vardı. Anen Erbe müdürü bu konuda Doktor Hirt'i dinledikten sonra Sivers'in tıp ya da anatomi bilgisi yoktu, durumu 5 Eylül 1944'te Himmler'e bildirdi. Yapılacak bilimsel araştırmanın büyüklüğü sebebiyle cesetlerin sedüksiyonu daha tamamlanmamış bulunuyor. 80 cesedin bu duruma geliştirilmesi için zaman ister. Oysa zaman geçiyordu. Amerikan ve Fransız askerleri Strasbourg'a yaklaşmaktaydılar. Hirt, koleksiyonun durumu hakkında talimat istedi. Sivers'in Doktor Hirt adına merkeze yazdığı rapordan, "Cesetlerin etleri çıkartıldıktan sonra tanınmaz hale getirilebilir ama bu yüzden bugüne kadar yapılmış olan çalışma kısmen boşa gider ve bilim bu eşsiz koleksiyondan yoksun kalır. Çünkü sonradan plastik kalıplar yapmak olanaksızdır. Bu şekildeki iskelet koleksiyonu fark edilemez. Etli yerlerin anatomi enstitüsünü teslim aldığımız zaman Fransızlar tarafından bırakılmış olduğunu ve kremasyon için saklandığını söyleriz. Almanya, Fransa'nın 1940'ta düşmesi üzerine Alsace'ye ilhak etti. Strasbourg Üniversitesi'ni Almanlar devraldılar. Aşağıdaki tekliflerden hangisinin uygulanacağını lütfen bana bildiriniz. 1. Koleksiyon bütün olarak muhafaza edilecektir. 2. Koleksiyon kısmen dağıtılacaktır. 3. Koleksiyon tamamıyla dağıtılacaktır. İngiliz savcısı Nürnberg mahkeme salonunun sessizliği içinde sordu. Vücutların etlerini neden çıkartmak istiyordunuz Bay Tanık? Neden suçu Fransızların üzerine atmak istiyordunuz? Nazi mavi sakal cevap verdi. Ben basit bir adamım. Bu işleri bilmem. Ben yalnızca Profesör Hirt'in bana söylediklerini ulaştırdım. Bu adamların öldürülmeleriyle hiçbir ilgim yok. Ben yalnızca postacılık yaptım. Savcı alay etti. Demek siz postane gibi bir şeydiniz. Yani tanınmış Nazi postanelerinden biri, öyle mi? Sanığın kendisini savunmak için ileri sürdüğü nedenler birçok Nazilerin savunuları gibi tutmadı ve savcı birçokları gibi onun da yalanını ortaya çıkardı. Ele geçen SS dosyalarına göre Sivers 26 Ekim 1944 tarihli raporunda Strasbourg'daki koleksiyonun alınan emir üzerine tamamıyla dağıtıldığını bildiriyor. Bu durum karşısında yapılacak en iyi şey budur diyor. Harry Pierre izlerin ortadan kaldırılması için pek başarılamadı ya yapılan teşebbüsü şöyle anlatıyor. 1944 Eylül'ünde müttefikler Belfort'a ilerliyorlardı. Profesör Hirt, Bong ile Herr Mayer'e cesetleri doğramalarını ve krematoryumda yakmalarını emretti. Ertesi gün Harry Mayer'e bütün cesetleri kesip kesmediğini sordu. Mayer şöyle cevap verdi. Cesetlerin hepsini kesemedim. Çok uzun iş. Depoda bıraktık. 29. ayrımın sonu. Sayfa 1238.